Item 10, Şeffaf, Stephen King, sayfa 83. Chopin daha önce gazla çalışıyordu ama artık gaz bidonunun bakır boruları ısıtıcıya bağlı değildi. Geriden sarkıyorlardı. Uçlarına paçavralar tıkanmıştı. Tanrım, bu kadın suyu nasıl ısıtıyor? Gardner kapaktan içeri baktı ve dondu kaldı. Kafası son derece berraktı ama sanki rüyadaymış gibiydi, kendini toplamaya çalıştı. Şofbenin içi karma karışık tellerle doluydu. Kırmızı, yeşil, mavi, sarı. Tam ortada yumurtaların konduğu o kartonlardan vardı. Yumurtaların yerleştirildiği her çukura bir pil oturtulmuştu. Bunlardan çıkan teller Kore'de yapılmış ucuz elektronik oyuncakların kontrol tablolarına bağlanmıştı. Ve bu karma karışık şeyler bir işi başarıyordu. Örneğin suyu insanın elini yakacak kadar kaynatıyordu. Şofbenin içinde tam ortada yumurta kartonunun üstünde ışıktan bir top parıldıyordu. Ancak bir 25 sent büyüklüğündeydi ama güneş kadar parlaktı. Gardner o vahşice ışıltıdan korunmak için farkına varmadan elini kaldırmıştı. O ışıktan topa ancak gözlerini iyice kıstığı ve elinin parmaklarını hafifçe araladığı takdirde bakabiliyordu. Güneş kadar parlak. Ama bu ışık sarı değil, zafir gibi göz kamaştırıcı mavimsi beyazlıktaydı. Zaman zaman da çakıyordu, düzenli bir biçimde. Gardner ama ısı nerede diye kendi kendine sordu. Elini uzatarak tekrar şofbenin emaye yanına koydu. Ama bir saniye sonra elini hızla çekti. Banyodaki musluktan buharlar saçarak fışkıran suyu anımsamıştı. Bu ısıtıcıda sıcak su vardı. Aslında bu suyun kaynayarak buharlaşması ve şofbeni patlatması gerekirdi. Ama böyle olmadığı belliydi. Esrarlı bir şeydi bu. Ama Gardner'ın açtığı kapaktan etrafa ısı yayılmamasının yanında önemsiz kalıyordu. Alttaki kapağı açarken sürgünün elini yakması gerekirdi. O bozuk para büyüklüğündeki güneşin de yüzünün cildini kavurması. O halde Gardner sol elini ağır ağır kararsızca deliğe uzattı. Sağ yumruğuyla hala gözlerini o parlak ışığa karşı korumaya çalışıyordu. Yanacağını sandığı için yüzünü buruşturmuş, dudaklarını sarkıtmıştı. Parmakları şofbenin içinde bir şeye dokundu, esnek bir şeye. Bu tıpkı gergin bir naylon çoraba dokunmaya benziyordu. Ama içeride bir engel yoktu, yani Gardner'ın gördüğü kadarıyla. O görünmeyen engeli hafifçe itti, sonra da elini çekti, parmaklarına baktı, eli titriyordu. Bir güç alanı bu, ısıyı engelleyen bir güç alanı. Tanrım, ben bir bilim kurgu hikayesine mi karıştım? Eli gitgide daha fazla titriyordu. Küçük kapağı tutmaya çalıştı, başaramadı, sonra yakalayıp hızla çarptı. Böylece o göz kamaştırıcı beyaz ışık gözükmez oldu. Ama gözleri kamaşmıştı. Yumruğunu yemyeşil gibi görüyor, parmaklarının arasında mavi alevler titreşiyordu. Gardner'ın gözlerinin önünde uçuşan benekler kayboldu ama titremesi sona ermedi. O zamana kadar içki içmeyi hiç böylesine istememişti. Gardner Anderson'ın mutfağında içki buldu. Bobby pek içmezdi ama dolapta, tencere ve tavaların arkasında birkaç şişe dururdu her zaman. Viski şişesine uzandı, ucuz bir markaydı ama dilencilere seçme hakkı tanınmazdı. Plastik bir bardağa iki parmak viski koyarak başına dikti. Dikkatli ol Jim, kadere meydan okuma. Ama aslında kadere meydan okuduğu yoktu. O ara içip günlerce kendini bilmeden dolaşmayı tercih edecekti. Ama o kara siklon şimdilik başka yere gitmişti. Bardağa yine iki parmak kadar içki koydu, bir an bardağa baktı, sonra da viskinin çoğunu lavaboya döktü, şişeyi yerine koydu. Bardaktaki viskiye su ve buz kattı. Herhalde kıyıdaki çocuk bu davranışımı takdir ederdi. Rüyada gibiydi ve çok sakindi. Bu bir tür savunma mekanizması olmalıydı. Kendini yere atarak bayılıncaya kadar haykırmasını engelleyen bir şey. En çok da kafasının onu gördüklerinin hiçbirinin doğru olmadığına inandırmaya kalkışması korkutmuştu. Beyni inanılmayacak bir biçimde kapağı açtığın zaman gördüğün çok parlak bir elektrik ampulü diyordu. İki yüzlük bir ampul. O bir elektrik ampulü değildi, hayal de görmedim. O ışık tıpkı güneşe benziyordu. Pillerle dolu bir yumurta kartalının üstünde ışıldıyordu. Çok parlaktı. Artık istersen çıldırabilirsin, dua da edebilirsin, içki de içebilirsin. Ama o şeyleri gördün, tamam mı?
Tamam.
Gardner gidip Anderson'a baktı. Hala derin uykudaydı. Onu 10:30'da uyandırmaya karar vermişti. Saatine baktı. 9:20 geçiyordu. Şaşırdı. Bodrum'da sandığından daha uzun süre kalmıştı. Bodrum'u düşünür düşünmez o minyatür güneşi hatırladı ve çıldırmak üzere olduğunu anladı. Bu düşünceyi kafasından kovmaya çalıştı. Ama ısrarcıydı bu fikir. Gardner daha da çabaladı. Bobby uyanıp bana burada neler olduğunu anlatıncaya kadar bu olayı düşünmeyeceğim. Kollarına baktı ve ter içinde kalmış olduğunu gördü. Gardner elinde içki bardağıyla arka kapıdan dışarı çıktı ve Bobby'nin adeta doğaüstü sayılacak çalışmalarının diğer kanıtlarıyla da karşılaştı. Traktör bahçenin solundaki büyük sundurmanın önünde duruyordu. Bunda olağanüstü bir şey yoktu. Bobby radyo yağmur yağmayacağını açıkladığı zaman traktörü genellikle oraya bırakırdı. Ama 6 metre uzaktan bile Anderson'ın traktörün motorunu değiştirmiş olduğunu görebiliyordu. ''Hayır, yeter artık. Bütün bunları unut, Jim, evine git.'' Bu ses rüyalarda duyulanlara hiç benzemiyordu, çok sertti. Panik, korku ve endişe doluydu. Bir an bu sese uymak istedi ama sonra bunun ne korkunç bir ihanet olacağını düşündü. Hem Bobby'ye hem kendine. Bir gün önce Bobby'yi düşündüğü için intihar etmemişti ve bu sayede onun kendini öldürmesini de engellemiş olduğuna inanmıştı. Çinlilerin bir atasözü vardı. Bir hayat kurtarırsan artık ondan sorumlu olursun. Ama belki Bobby'nin yardıma ihtiyacı var. Ona nasıl yardım edeceğim? Bunu anlamak için burada neler olduğunu öğrenmem gerekmez mi? Ama bütün o işleri kimin yaptığını biliyorsun Jim, öyle değil mi? Gardner viskiyi bitirerek boş bardağı verandanın basamaklarından birine bıraktı. Traktöre doğru gitti. Ağustos böceklerinin uzun otların arasında öttüklerini hayal meyal farkındaydı. Sarhoş değildi, çakır keyifte. İçki sinir sistemini hiç etkilememiş gibiydi. Hani o masalda ayakkabı tamircisi uyurken cüceler bütün işleri yaparlar. Tak tak tık tık, tak tak tık tık. Ama Bobby uyumuyormuş ki, öyle değil mi? Kollarımın arasına yığılıncaya kadar çabalamış. Bir şey onu buna zorlamış. Tak tak tık tık, güm güm güm. Gece geç vakit ve önceki gece kapıya vuran Tommy'ler kapıma vurdular. Gardner traktörün yanında durarak üzeri açık olan motor yuvasına baktı ve sadece ürpermekle kalmadı. Soğuktan ölmek üzere olan bir insan gibi titredi ve dişlerini alt dudağına batırdı. Rengi uçmuş, şakakları ve alnı ter içinde kalmıştı. Şofbeni düzelttiler, traktörü de. Kapıya vuran Tommy'ler çok ustalar. Traktör aslında küçük bir araçtı. Büyük bir çiftlikte bir işe yaramazdı. Motorlu çim biçme makinesinden biraz daha büyük, normal traktörlerden daha küçük. Bobby'ninki bir sebze bahçesi için uygundu. Anderson fasulye, salatalık, bezelye, mısır, turp ve patates yetiştiriyordu. Bahçede havuç, lahana ve kabak yoktu. Bir keresinde Gardner'a hoşlanmadığım şeyleri yetiştirmem demişti. Hayat çok kısa. Traktör çok işine yarıyordu. Sağlam bir motoru vardı. Basit bir şey. Daha doğrusu eskiden öyleydi. Motor hala yerindeydi ama pek acayip ilaveler yapılmıştı. Gardner Bodrum'daki kapı zili ve radyo karışımını hatırlayarak acaba Bobby onu traktöre mi takacak diye düşündü. Belki de bir radar o. Şaşkın şaşkın havlar gibi güldü. Motorun bir yanından bir mayonez kavanozu uzanıyordu. İçine renksiz bir sıvı doldurulmuştu. Benzin olamazdı. Tepede başka bir alet vardı. Küçük karbüratörün yerini kocaman bir şey almıştı. Sonra teller. Her taraf yılan gibi tellerle doluydu. Gardner traktörün basit paneline baktı. Tam başını çevireceği sırada gözleri irileşti. Traktörün panelini iyi tanırdı. Yıllar boyunca taşıta kaç kez binmişti. Ancak şimdi vites lafasına yeni bir şey eklenmişti. Basit ama insana dehşet veren bir tek sözcük: yukarı. Buna inanmıyorsun ya. Bilmem ki. Haydi Cem, uçan traktörler öyle mi, boş versene. Bobby'nin şofbeninde minyatür bir güneş var. Saçma, bence o bir elektrik ampulüydü, güçlü bir şey, iki yüzlük. O bir ampul değildi. Pekala, pekala, sakin ol. Bu sadece E.T. ile alay eden bir filmin reklamına benziyor, hepsi o kadar. Şimdi bir traktörün uçabileceğine inanıyor musun? Kes sesini. Kanatlı traktör. Buna ne dersin? Gardner kendini tekrar mutfakta buldu. İçkinin durduğu dolaba özlemle bakıyordu. Bakışlarını dolaptan zorla ayırarak oturma odasına gitti. Bobby durumunu değiştirmişti. Gardner onun soluklarının biraz hızlanmış olduğunu fark etti. Uyanacağını belirten ilk işaretlerdi bunlar. Yine saatine baktı, ona geliyordu. Bobby'nin yazı masasının yanındaki kitaplığa gitti. Kadın uyanıncaya kadar kitap okumak niyetindeydi. Ona olanları unutturacak bir şey. Anderson'ın masasında eski yazı makinesinin yanında duran şey hepsinden de korkunç bir şok geçirmesine neden oldu. Bu yüzden diğer bir değişikliği zorlukla fark etti. Masayla yazı makinesinin gerisindeki duvardan rulo halinde delikli bilgisayar kağıdı sarkıyordu. Dev bir kağıt havlu gibi. Karaboğa askerleri, yazan Roberta Anderson. Gardner ilk sayfayı bir kenara koydu, sonra da kendi adını gördü. İhtiyacım olduğu zaman yanıma koşan Jim'e. Titreyerek ikinci sayfayı ilkinin üzerine bıraktı. O günlerde Kansas Dağı kanamaya başlamadan önce ovalarda karaboğa hala pek çoktu. Gardner romanın 40 sayfasını okumuş, bütün dikkatini esere vermişti. Birdenbire Bobby Anderson'ın uykulu uykulu seslendiğini duydu. ''Jim, Jim, hala burada mısın?'' ''Buradayım Bobby'' diyerek ayağa kalktı. Ondan sonra olacaklardan korkuyor ve yarı çıldırdığına inanıyordu. Evet, öyle olmalıydı. Bobby'nin şofbeninde küçücük bir güneş olamaz, traktörde havalanamazdı. Ama Gardner için bunlara inanmak, Bobby Anderson'ın onu son gördüğünden beri, yani 3 hafta içinde Karaboğa Askerleri adlı 400 sayfalık bir roman yazdığına inanmaktan daha kolaydı. Üstelik bu yazdığı romanların en iyisiydi. Evet, bu imkansız. Delirdiğime inanmak daha kolay, hatta daha akıllıca bir şey. Keşke bunu başarabilseydi. Anderson bir hikaye anlatıyor. Anderson yaşlı bir kadın gibi yüzünü buruşturarak kanepeden kalkıyordu. Gardner Bobby diye başladı. Ah tanrım, her yanım ağrıyor, gidip neyse, ne kadar uyudum? Gardner saatine bir göz attı. 14 saat sanırım. Biraz daha fazla. Bobby, yeni romanın. Evet, ben dönünceye kadar bekle. Bobby banyoya doğru giderek gömleğinin düğmelerini çözmeye başladı. Gardner ona dikkatle baktı. Anderson'ın ne kadar kilo verdiğini anlamaya çalışıyordu. Ona artık sıska bile denmezdi. Bir deri bir kemik kalmıştı. Anderson, Gardner'ın kendisine baktığını fark etmiş gibi durakladı. Başını çevirmeden her şeyi açıklayabilirim diye mırıldandı. Gardner öyle mi diye sordu. Anderson banyoda gerektiğinden çok daha uzun süre kaldı. Gardner dikkatle dinledi ama duşun sesi gelmiyordu. Endişelenmeye başladı. Bobby uyandığı zaman aklı başında gibi konuşmuştu. Ama bu gerçekten normal olduğunu gösterir miydi? Gözlerinin önünde korku verici bir sahne belirdi. Bobby banyonun penceresinden sürünerek çıkıyordu. Ayağında sadece blue jean'iyle gıdaklar gibi gülerek ormana kaçıyordu. Gardner elini alnının sol tarafındaki yaraya götürdü. Başı hafifçe zonklamaya başlamıştı. Bir iki dakika daha bekledi. Sonra kalkarak usul usul banyoya doğru gitti. Anderson'ın pencereden kaçma sahnesinin yerini şimdi bir başkası almıştı. Bobby durumu ona anlatmaktan kurtulmak için jiletle sakin sakin gırtlağını kesiyordu. Gardner içeriği biraz dinleyeceğim diye karar verdi. Gelen sesler normalse mutfağa giderek kahve yapacağım. Belki yumurta da, ama hiçbir şey duymazsam. Boş yere endişelenmişti. Bobby banyonun kapısını kapattığı zaman kilitlememişti. Evde yapılan bütün onarıma rağmen kapıların eskisi gibi açılıverdikleri anlaşılıyordu. Gardner aralıktan Anderson'ın aynanın önünde durduğunu gördü. Bir elinde diş fırçası, diğerinde de diş macunu tüpü vardı. Büyük bir dikkatle aynaya bakıyordu. Sanki kendi kendini hipnotize etmeye çalışıyormuş gibi. Dudakları gerilmiş, dişleri ortaya çıkmıştı. Kapıda bir hareket olduğunu fark ederek aynaya döndü. Boş birer deri keseye dönmüş olan göğüslerini gizlemeye de kalkışmadı. ''Jim, dişlerim sana normal gözüküyor mu?'' Gardner, Bobby'nin dişlerine baktı. Eskisinden farklı değildi ama ona sanki dişleri biraz uzamış gibi geldi ya da diş etleri çekilmiş gibi. ''Evet, tabii.'' Gardner kadının iyice belli olan kaburgalarına, çıkık kalça kemiklerine bakmamaya çalışıyordu. Anderson kemerini iyice sıkmıştı ama blue jean'i yine de düşüyordu. ''Öyle sanırım.'' ihtiyatla gülümsedi. ''Bak anne, dişlerimde hiç çürük yok.'' Anderson da bu gülümsemeye karşılık vermeye çalıştı ama dudakları gerilmiş ve diş etleri ortaya çıkmış olduğu için sonuç Gardner'ın hiç hoşuna gitmedi. Kadın işaret parmağıyla bir azı dişini itti. ''Öyle saptı dama sallanıyor mu?'' ''Efendim?'' ''Böyle yaptığım zaman sallanıyor mu?'' ''Hayır, daha doğrusu bana sallanmıyormuş gibi geldi. Neden?'' ''Bir rüya görüp duruyorum da ondan.'' ''O.'' Anderson başını eğerek kendine baktı. ''Çık dışarı Jim, yarı çıplağım.'' Gardner ''affedersin.'' dedi. ''Kapı açıktı, çıkmış olduğunu sandım.'' Kapıyı çekerek sıkıca kapattı. Anderson kapının arkasından açık açık ''Ne düşündüğünü biliyorum.'' diye seslendi. Gardner bir şey söylemedi, orada öylece duruyordu. Ama Anderson'ın orada beklediğini, anladığını, bildiğini seziyordu. Sanki kapının arkasından her şeyi görüyormuş gibi. ''Delirip delirmediğimi düşünüyorsun Jim.'' Gardner o zaman ''Hayır.'' dedi. ''Hayır Bobby. Ama...'' Anderson kapının arkasından ''Aklım senin kadar başımda.'' diye bağırdı. ''Her tarafım tutulmuş, doğru dürüst yürüyemiyorum. Sağ dizime pek hatırlayamadığım bir nedenle sargı sarmışım. Bir kurt kadar açım ve çok kilo verdiğimi biliyorum. Ama çıldırmadım Jim, aklım başımda. Ama bugün sona ermeden sen acaba çıldırıyor muyum diye düşüneceksin sanırım. Cevap şu, ikimizin de aklı başında.'' Gardner ''Burada neler oluyor Bobby?'' diye sordu. Sesi çaresiz bir feryada benziyordu. Anderson ''Önce şu sargıyı çözüp ne olduğuna bakacağım.'' diye cevap verdi. ''Dizimi kötü çarpmışım sanırım. Herhalde ormanda oldu. Sonra sıcak bir duş yapacak ve temiz bir kılık giyeceğim. Sen o arada bize kahvaltı hazırla. Ben de sana her şeyi anlatırım.''
''Gerçekten anlatacak mısın?''
''Evet.''
''Pekala Bobby.''
''Burada olduğun için seviniyorum Jim. Bir iki kez kötü düşüncelere kapıldım. Sanki durumun iyi değilmiş gibi.''
Gardner'ın gözleri dolu verdi. Görüntüler titreşip bulanıklaştı. Koluyla yüzünü sildi. ''Hiçbir derdim yok. Ben gidip kahvaltı hazırlayayım.''
''Sağ ol Jim.''
Gardner uzaklaştı ama ağır ağır yürüyordu. Çünkü gözlerini ne kadar silerse silsin, görüntüler yine de bulanıklaşıyordu. Mutfağa girer girmez durdu, dönüp tekrar banyonun kapısına gitti. Aklına bir şey gelmişti. Şimdi içeriden su şıkırtısı geliyordu. ''Peter nerede?''
Bobby duşun gürültüsü arasında ''Ne?'' diye bağırdı.
Gardner sesini yükseltti.
''Peter nerede?'' dedim.
Anderson ''Öldü.'' diye cevap verdi.
''Ağladım Jim ama o, biliyorsun.''
Gardner mırıldandı. ''Yaşlanmıştı.'' Sonra suyun şakırtısını hatırlayarak yine sesini yükseltti. ''Yaşlılıktan öldü demek.''
''Evet.''
Mutfağa gitmeden önce bir an orada durdu. Bobby'nin neden Peter ve ölümü konusunda yalan söylediğini düşündüğünü anlamaya çalışıyordu. Gardner Anderson'ın ocağında omlet yaptı, jambon kızarttı. Eve son gelişinden beri normal ocağın yukarısına bir mikrodalga fırın takılmış olduğunu fark etti. Tezgahın ve masanın üstünde rayların üzerinde sağa sola götürülebilen lambalardan vardı. Anderson çoğu zaman yemeklerini burada yerdi, bir yandan kitap okuyarak. koyu kahvede yaptı. Her şeyi masaya koyduğu sırada Anderson da mutfağa girdi. Temiz bir kot pantolon ve bir tişört giymiş, ıslak saçlarına bir havlu sarmıştı. Masaya baktı. ''Kızarmış ekmek yok mu?'' Gardner dostça bir tavırla ''Lanet olasıca ekmeğini de kendin kızart'' dedi. ''300 kilometrelik yolu sana uşaklık etmek için otostop yaparak aşmadım.'' Bobby ona hayretle baka kaldı. ''Ne yaptın, ne yaptın?'' ''Dün, yağmurda.'' ''Evet.'' ''Tanrı aşkına ne oldu?'' ''Muriel turneye çıktığını söyledi. Son konferansın 30 Haziran'da olduğunu da.'' ''Muriel'ı mı aradım? Bu gülünç bir biçimde Gardner'a dokunmuştu. Ne zaman?'' Bobby bunun önemi olmadığını belirtmek istermiş gibi elini salladı. ''Ne oldu?'' diye sordu yine. Gardner ona her şeyi anlatmayı düşündü. Üzüntüyü de böyle yapmayı çok istediğini de fark etti. Bobby Anderson onun için sadece bir ağlama duvarı mıydı? Durakladı. Her şeyi açıklamayı çok istiyordu ama sonunda öyle yapmadı. Daha sonra dertleşmek için zaman bulabilirdi. Belki. Daha sonra dedi. Ben şimdi burada ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Anderson başını salladı. Önce kahvaltı ve bu bir emirdir.
10. ayrımın sonu. Sayfa 93.